bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Kız Ararken, Toprak Işık, İletişim Yayınları. Bu kitap 264 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Ocak 2009. Okuyan Feryal Çabuk. Okuduğum çok satışlı birçok kitaptan daha duru ve başarılı bir anlatımı, alttan alta işleyen güzel bir mizahı var Toprak Işık'ın. Atilla Atalay. Toprak Işık, 3. öykü kitabında yine mizah damarını işliyor. Onun öykülerinde harcı alem komiklik veya sululuk ile has mizah edebiyatı arasındaki köklü ayrımı fark ediyor, iyi mizahın iyi edebiyat olduğunu hatırlıyorsunuz. Gündelik hayatın olağanlığı içinde akıp giden, ancak yakından bakınca, tersten bakınca, zekayla bakınca görülen mizahın arkeolojisini yapıyor Toprak Işık. İnsan ilişkilerinin, özellikle aile muhabbetinin ve kız oğlan meselelerinin tatlı teferruatına dalarken, Türkçe edebiyatın pek fazla ilgilenmediği kendine mahsus dünyalara da eğiliyor. Örneğin elinizdeki kitaptaki uzun öykü Asistan'da akademisyenlerin soylu ve yüksek ilgilerle basit dünyevi dertler arasında salınan dünyasında gezindiği gibi. Toprak Işık'tan iyi mizahın iyi edebiyat olduğunu ve iyi edebiyatında rahat okunabileceğini hatırlatan bir yapıt. Toprak Işık 1973 yılında Elazığ'da doğdu. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları İnegöl'de geçti. 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 4 yıldır az mühendislik yapıyor, zamanının çoğunu yazmaya ayırıyor. Öykü ve denemeleri Kül Öykü, Patika dergileriyle www.açıksite.com adresinde yayımlandı. İletişimden daha önce çıkan öykü kitapları Sırabaşı 2002, Halat Gösterisi 2003. 2006'da Kül Sanat Yayınları'ndan çıkan Sıradana Övgü adlı bir deneme kitabı da bulunmaktadır. Asistan. Bir oda, bir salon, bir de mutfaktan oluşan küçük evimin küçük yatak odasında açtım gözlerimi. Saat sabahın 8'i. Oyalanmadan kalktım ve gidip salondaki kanepede oturmakla yatmak arası bir pozisyon aldım. Etrafıma bakınca yalnız yaşadığıma inanamıyorum. Bunca dağınıklık tek kişinin eseri olamaz. Karşımdaki duvarda kendi yaptığım altılı bir raf var. Sadece kitaplar için kullanmamışım. Kirli iki bardak, yarısı yenmiş bir elma, kullanılmış peçeteler ve kurusun diye sağ üst köşesine asılmış atletim. Çoraplarımı nerede çıkartmışsam orada bırakmışım. Zavallı çalışma masam üzerindeki kitap ve kağıtların altında çoktan boğulmuş. Halıdaki domates çorbası lekesi geçen aydan. Dün de kahve döktüm. İkisi birleşince tavşana benzeyen bir görüntü çıkmış ortaya. İşte şurası kuyruğu. Dişleri bile belli oluyor. İstesem çizemezdim bu kadar iyisini. Anneme söyleyeyim de halının bu kısmını silmesin. Nevin Sultan. 2 ayda bir kocasını alıp oğlunun yaşadığı çöplüğü temizlemeye gelen sevimli şişman kadın. Dün telefon ettim. Birkaç güne kadar burada olur. Elinde temizlik bezi oradan oraya koştururken hiç susmayacak. Pissin Çağlar. Çok pissin oğlum. Bizim sülalede yok böylesi. Halana benzemişsin sen. Karıştırma şimdi halasını. Nevin, temizliyoruz işte. Yalan Marif. Halıyı kanepenin altına süpürmez mi senin kardeşin? Anan da aynı. 50 yaşına geldin, hala doyamadın benimkilerle uğraşmaya. Hadi yalan de hayatım, yalan de. Babam sesini çıkarmadan kirli su kovasını götürürken iki yana sallayacak başını. Kalkıp önce tuvalete gittim. Sonra da elimi yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçaladım. Şimdi mutfaktayım. Akşam çorbayı karıştırırken okuduğum kitap ocağın yanında açık duruyor. Üzerinden bardağı alınca kendiliğinden kapandı. Burada kalsın. Nasılsa akşam yine çorba ısıtacağım. Üzerinde bardak lekesi olan son sayfadan devam ederim. Buralarda bir buzdolabı olmalı. İşte gördüm. Kapısını açıp süt şişesini çıkarttım. Isıtmadan içersem yaz olmasına rağmen boğazım ağrır. Buzdolabını bulmak kadar kolay değil ki cezveye ulaşmak. Çünkü durduğu yerde ses çıkartmıyor. Tezgahın altına, üstüne, her yere baktım. Zaten insan bir şeyi ararken hep başka şeyleri bulur. İçine süt döktüğüm bu fırın tepsisi bir haftadır kayıptı. Tezgahın arkasına düşmüş. Hafifçe ılıttıktan sonra ağzımı tepsinin köşesine dayayıp içtim kahvaltımı. İtiraf ediyorum, düzensiz ve pis bir insanım. Yatak odama dönüp kot pantolonumun üzerine yeşil gömleğimi giyindim. Düğmeleri kopuk olduğundan kollarını ikişer kez katladım. Karşımdaki aynada uzun boylu, zayıf bir genç adam. Sakallarım saçlarımdan daha açık kumral. Öğrencilerim İsa'ya benzetiyorlarmış beni. Yüzüme alıcı gözüyle baktım ve İsa'dan daha yakışıklı olduğuma karar verdim. Banyoya geçip omuzlarıma inen uzun saçlarımı tarağımla, gırtlak çukuruma kadar uzanan sakallarımı da diş fırçamla taradım. Saat 8:30. Evden ayrılma zamanı. Sırt çantamı aldım ve önümü kesen dağınıklıkları ustalıkla aşarak ulaştım kapıya. Hava serin ve temiz. Üşengeç adımlarım 4-5 dakikada taşıdı beni durağa. Upuzun otobüs kuyruğunda tanışmadığım ama her sabah gördüğüm insanların yüzleri. Hepsinde aynı ifade. Kahrolası bir hafta daha başladı işte. Belki de kendi aklımdan geçenleri onların yüzlerine sıvamaya çalıştığımdan uyduruyorum bunu. Dünyayı mutsuzluğumla boyuyorum. 3-5 yıl önce dövseler böyle bir cümle çıkartamazlardı ağzımdan. Demek zamanı yayılan silik bir işkence kaba kuvvetten daha ikna edici olabiliyormuş. 5-10 dakikada kuyruğa benden sonra eklenenlerin sayısı önündekilere ulaştı. Yanımdaki orta yaşlı bayanla hemen her gün aynı otobüse biniyoruz. Benim omuzum onun kafasına değen söğüt dalına işaret ederek "Şunu da kessinler artık canım," dedi. Arzusuna katılıp katılmadığımı belli etmeyen bir gülümsemeyle baktım. 40 yaşlarında yine birçok sabah karşılaştığım adam güzelim ağaca kıymayı aklından geçirdiği için esefle kınadı onu. Bayan ağacın tamamını değil sadece dalını kastettiğini söyledi. "Bunu anlamayan eşektir" gibisinden bir vurgu vardı açıklamasında. Üstelik kesilen söğüt dalı toprağa ekilirse kök salarmış. Sonuncusunu rakibine değil bana söyledi. Bu defaki gülümsemenin içine bilgisine duyduğum hayranlığımı da kattım. "Okumuyorsunuz bu sabah?" Bayan bunu söyleyince fark ettim elimde açık bir kitap olmadığını. "Evet okumuyorum. Ayakta giderken bile okuyorsunuz, gözlerinize yazık." Gözlerime hiç acımadığım halde onayladım onu. Bir şey daha diyecekti. Durağa yanaşan taksiyi görünce vazgeçti. Şoför ön camdan kafasını çıkartıp daha önceki günler olduğu gibi 1 milyon, gelen var mı 1 milyon diye bağırdı. 700 bin liralıktan biletle 1 milyon arasındaki farka kıyabilen iki kişi kuyruktan ayrıldı. 35-40 yaşlarında takım elbiseli şişmanca bir adam ve 25-30 yaşlarında esmer güzel bir bayan. Doğru, bu sabah okumuyorum ve etrafımı seyrediyorum. Değişikliğin nedenini de bilmiyorum. Az önce bana takılan bayan kendine daha iyi bir sohbet arkadaşı bulmuş. Önümdeki amcayla taksiye rağbet olmamasının nedenlerini saptıyorlar. 1. Millet perişan. 300 bin lira fazla ödemek bile dokunuyor bütçelerine. 2. Taksiyle yolculuk etmekte çok rahat sayılmaz. Rahatsa da güvenli değil. 3. Amca fıtığı için kendisine özel bir kemer yapmış. Doktorlar hayret etmişler. Taksiyle ne ilgisi var bilmiyorum ama amca birden buraya atladı ve bayan yadırgamadı. Kuyruğun arkasında kavga çıktı. Sıraya kaynamaya çalışan teyzeyi geri püskürtüyorlar. Taksici hala bağırıyor. 1 milyon, 1 milyon, gelen var mı 1 milyon? Amca söz konusu kemeri yapmak için stres topu, kepçe ve sporcu bandajı kullanmış. Belki biraz sonra da açıp fıtığını gösterecek. Bu sabah okumuyorum, etrafımı seyrediyorum ve pişman da değilim. Amcanın yazmadığı hiçbir kitapta bulamazdım kepçe ve stres topuyla fıstık kemeri yapmanın yolunu. Söğüt dallarının toprağa saplanınca kök saldığını da bayandan öğrendim ama doğruluğundan şüphe ediyorum. Otobüs gelince taksici iki müşteriyle terk etti durağı. Ayakta gitmek istemeyenler bir sonraki otobüs için ayrılıyorlar. Bu aracın onca insanı nasıl içine sığdırdığını her sabah şaşarım. Binmeden önce çantamdan kitabımı çıkarttım. Arkada yer var, ilerleyelim lütfen. Şu an arkadayım. Boyum uzun olduğundan kuş bakışı görebiliyorum. Yalan söylüyorum muavin, yer yok. Hatta yeterince hava bile yok. Yine de insanlar binmeye devam ediyorlar. Çünkü bir sonraki otobüs daha az dolu olmayacak ve uzuvlarını içeri sokmayı bir şekilde başarırlarsa 45 dakika oksijensiz solunumla da idare edebileceklerini biliyorlar. Otobüs öfkeyle kükreyip sarsıldıktan sonra hareket ettik. Sırt çantamı bacaklarımın arasına sıkıştırıp kitabımı açtım. Hendeklerden geçerken harfler zıplayıp zıplayıp yüzüme çarpıyor ama yine de okuyabiliyorum. Anlayabiliyor muyum? Pek değil. Aklım amcanın fıtık kemerinde. Gözlerime işkence olsun diye zorluyorum kendimi. Yolculuk bitince kola şişesinden fırlayan kabarcık gibi attım kendimi dışarı. Elimi, kolumu, bacaklarımı, boynumu oynattım. Sanırım hepsi yerinde ve sağlam. 10 dakikalık bir yürüyüşün ardından okulumdayım. 3 sene önce buradan mezun olup asistan kaldım. bilim adamı yetiştirildiğini söylemişlerdi. Bilimi ve adamı değil bir arada ayrı ayrı bile görmedim şimdiye kadar. Odama, pardon yanlış söyledim. 6'da 1'i benim olan odaya girdim. Rıfat ve Ayla var içeride. Günaydınlaştık. Kapının karşısındaki duvarı boydan boya cam olan dikdörtgen bir oda. Uzun kenarlarda ikişer, kısalarda birer masa var. Yerime geçip oturdum. Ayla yine sağ başını omzuna eğmiş, karşısındaki duvara bakıyor. Konsantrasyonu çok güçlü. Defalarca şahit olmuşumdur. Gün boyu hiçbir şey yapmadan böyle oturabiliyor. Rıfat gelip yanımdaki sehpaya çöktü. Naber, nasıl gidiyor? Aynı monoton hayatı yaşadığımız halde hep bunu soruyor bana. Her gün sanki aylardır görüşmemişiz gibi davranıyor. Hafızasında bir sorun olmasından şüpheleniyorum. Belki de hocalar delirtti çocuğu. Ne olsun, senden ne haber? Sakallar konuşuyor. Konuşuyor ya. Sanki dün sakalsızdım da bugün derviş gibi çıktım karşısına. Hala diş fırçanla mı tarıyorsun? Bir defasında bende kalmış, tanık olduğu manzara karşısında dehşete kapılmıştı. Yok dedim. Artık sakal fırçamı dişlerim için kullanıyorum. O gülerken kapı açıldı ve Cengiz girdi. 30 sene sonrası için bölüm başkanlığını oynayan arkadaşımız. Bence başarır. Gereken bütün meziyetlere sahip. Yalaka, kaypak ve kurnaz. Çantasını bırakıp semavere gitti. Boş olduğunu görünce bize döndü. Size güzel bir çay demleyeyim. Bize çay demlemendense hocalara laf taşımayı bırakman daha makbule geçer. Günaydın arkadaşlar. Bunlar da Pınar Özgür çifti. Özgür evlenmek için Pınar'ı kolay razı etti de hocalar da epey zorlandı. Aynı bölümde karı koca olmazmış. İnanması güç biliyorum ama gerçek. Buna da burunlarını soktular. Benim saçlarıma ve sakallarıma neden karışmadıklarını hiç anlamıyorum. Sanırım bölümde bilgisayar bilen tek asistan olduğum için fazla ürkütmek istemiyorlar. İşte bütün kadro tamamlandı. Bundan sonra çalışabilene aşk olsun. Sohbet ve dedikodu zamanı. Saat 10.30'da Tahir Bey'i temsilen derse girmek üzere çıktım odadan. Ötekiler gibi bağırıp çağırmadığımdan öğrenciler sever beni. Çok kibar olduğumdan değil, üşeniyorum. Bazen bu bölümde nefes almak bile yük geliyor. Çarmıha gider gibi yürüdüm masaya. İyi iştenlerin duyabileceği bir sesle günaydın dedim. Önümdeki bu güzel kızın adı Serap ve benden hoşlandığını çok belli ediyor. İçim ancak bir şarap mantarı kadar canlı olduğundan sevgisine karşılık veremiyorum. Kalbime ayırabildiğim azıcık enerjiyi hocalardan nefret etmek için kullanıyorum. Elindeki sınıf listesinden bir isim okuduktan sonra burada diye bağıran öğrencinin gözlerinin içine bakıyorum. Güvenilmez bu alçaklara. Allah muhafaza gelmeyen bir arkadaşlarını gelmiş gibi işaretletirler. Yoklama bitince bir önceki ders nerede kaldığımızı sordum. Serap hemen defterini uzattı. Yazısı ne güzel. Annem yazısı güzel olanın huyu da güzel olur der. Benim berbat yazım uyuyor bu teoriye. Kaldığımız yeri okudum ve teşekkür ettim Serap'a. Bir şey değil sevgilim der gibi gülümsedi. Hiç zaman kaybetmeden Tahir Bey'in notlarını açıp en az 10 sene önce yazılmış cümleleri okumaya başladım. Bilime ayrılmış dakikaların bir tekini bile ziyan etmek istemem. Öğrenciler kalemleriyle dudaklarıma yetişmeye çalışıyorlar ve ilk kimden çıktığı belli olmayan bu cümleler 30-40 kopya halinde bir kez daha ölümsüzleşiyor. Kutsal metne saygısızlık olmasın diye dil bilgisi hatalarını bile düzeltmiyorum. Şimdilik ben yalnızca aciz bir aracıyım. Fakat kaybettiğim motivasyonumu tekrar kazanabilirsem günün birinde bu notları belki de asistanımla ben gönderirim. Ders bitince görev tamamlandı ve tekmili vermek için Dahil Bey'in odasına gittim. İçerideki derin bilimsel çalışmayı bölmenin utancıyla hafifçe çaldım kapıyı ve gir komutunu duyana kadar bekledim. Üstad elinde kalem bulmaca çözüyordu. Çok hassas bir insandır. Masanın üzerinde haftalardır bekleyen paketin anlamı, Rıfat seni hala affetmediğim için getirdiğin hediyeyi açmıyorum. Rıfat'a neden küstüğü ise sır. Gel Çağla, gel otur. Verilen emri yerine getirdim. Girdin derse? Girdim hocam. Güzel, 3 harfli bir hayvan. Efendim hocam? 3 harfli bir hayvan diyorum, ayı olmuyor. Arı olabilir hocam. Tabii ya, benim de sorduğum şeye bak. Bulmacada elimden gelen tüm yardımı hocama sunduktan sonra ayrıldım yanından. Odaya döndüğümde Pınar ağlıyor. Ötekiler etrafını çevirmiş teselli ediyorlar. Nedenini sormadım. Kesin hocalardan biri fırçalamıştır. Rıfat yanıma gelip tahminimi doğruladı. Mualla hanım aptal demiş Pınar'a. Bu tespiti mualla gibi bir gerizekalının yapabilmesine şaşırdım. Kadın benim tezcirimdeydi. Yarım saatlik savunmanın sonunda yazıcımın markasını ve bir kartuşla kaç çıktı alabildiğimi sordu. Ayıp olmasın diye Pınar'ı ben de biraz teselli ettim. Bütün önemli makamların onlara ayrıldığı bir ülkede aptalların ağlaması komik. Duygularını aşırı tepkilerle gösteren bir insan değilim ama şu an canım katıla katıla gülmek istiyor. Delirme korkumla kovdum doğmamış kahkahalarımı. Tanrım, kurtulmalıyım buradan. 15 sene sonra hocalarım gibi olmamalıyım. Hayatımı içine saklandığım bezginlik kabuğunda da geçirmek istemiyorum. Titreyip kendime gelme düşüncesinin beni ilk yoklayışı değil bu. İsyankar bir ruh sinsice bezgin bedenimi ele geçirmeye çalışıyor. Büyüklerimden yardım mı istesem? Örneğin Sezgin Bey'den. Hocam, siz benden geçen hafta çay istediniz ya, bardağı kafanıza geçirmemek için zor tuttum kendimi. Sizin beden benim ruh sağlığım için, lütfen öğretin bana keyifle yalakalık yapmanın sırlarını. Belki de hastaneye dolaşıp ameliyatla beni onurumdan kurtarabilecek bir doktor bulmalıyım. Operasyondan sonra okuluma döner, bu ilim ocağında ölene kadar mutlulukla hizmet ederim. Hiç değilse doktorayı bitirene kadar dayanabilsem, doktoramı bitirene kadar. Yani en az 4 sene daha, ölürüm daha iyi. 1000 yıldır oturan bir şövalye gibi kalktım ayağa. Cılız ama kararlı adımlarla odamızın tek bilgisayarına yürüdüm. Bilimsel sığınma isteğinde bulunacağım. Yurt dışındaki her hocaya yalvarmaya hazırım. Tezimle ilgili anahtar sözcükleri girdim arama makinesine. İşte bir dolu hocanın adresi. İnanılır gibi değil. Üşenmeden yazıyorum ve sevgili profesör bilmem kim diye başlayan elektronik mektupları dünyanın 4 bir yanına gönderiyorum. Her tür ayak işinde tecrübeli, bilimsel konularda ise ilgili bir genç adam olarak onlarca hocaya başvurdum. Yerime döndüğümde huzurluydum. Ne güzel bir duyguymuş Umut, keşke daha önce de deneseydim. Rıfat'la birlikte öğlen yemeğine çıkarken Pınar hala ağlıyordu. Akşam evde de devam edeceğinden emindim. Mercimek çorbasından 2 kaşık aldıktan sonra yurt dışına başvurdum dedim Rıfat'a. Sesim çorbanın çok tuzlu olduğunu söyler gibi sıradan. Aa, ciddi misin? Gerçekten. Nereden çıktı bu şimdi? Hep düşünüyordum. Yemeği bıraktı, hayranlıkla beni seyrediyor. Yurt dışına başvuran bir asistan var karşısında. Ona henüz bütün yaptığımın 5-10 satırlık elektronik mektuplar göndermek olduğunu anlattım ama yatışmadı. Ben kafaya koyduğum şeyi kesin yaparmışım. Kendime onun kadar güvenseydim önümdeki çorbanın kalanını götürür bölüm başkanımın kafasından aşağıya dökerdim. Yemekten sonra bahçede oturduk. Rıfat Amerika'yı, Kanada'yı, Avustralya'yı ve İngiltere'yi anlattı. Eğitim sistemleri arasındaki küçük büyük farklara kadar. Belki de atıyor ama dinlemek hoşuma gidiyor. Üstad, İngiltere acayip eski bir ülkeymiş. Bir arkadaş gitmişti, o anlattı. Mesela sıcak su musluğuyla soğuk su musluğu ayrıymış. Lavaboyu tıkayıp ikisini de açıyormuşsun, yüzünü oradan yıkıyormuşsun. Düşünebiliyor musun ne pislik? Ben zaten pisim, fark etmez ki. O da doğru ama tek pislik değil. Her şey eskiymiş. Arabalar, evler, 100 yıllık binalarda yaşıyorlarmış. Kanadalılar çok aptalmış. Avustralya'da yeni doğan bebeğini hastaneye almaya gittiğinde yanında çocuk arabası yoksa vermiyorlarmış. O kadar değerliymiş insan. Amerika'da paran var mı her şey senin, paran yoksa hiçbir şey yok. Yine de orada denemeliymişim şansımı. Onun heyecanı hafiften benim de içimi gıdıklamaya başladı. Kendimi tutmasam haftaya seçtiğim bir ülkede eğitim hayatıma devam edeceğime inanacağım. Öğleden sonraki derse mutlu girdim. Canımdan çok sevdiğim öğrencilerimi doya doya seyrettim. Onlar bilmiyorlar ama ben Amerika ile İngiltere arasında karar verir vermez ayrılıyoruz. Şimdilik İngiltere ağır basıyor. Amerika'nın başkanı pek aptal görünüyor ki kendi ülkemdekilerden sonra bir de onu çekmeyi canım hiç istemiyor. Bakın nasıl da keyifliyim. Elimdeki şu ders notları bile sevimli görünüyor gözüme. İlahi Rıfat, soktu beni de havaya. İyi bir yöntemmiş aslında bu. Keşke hep yurt dışına gideceğimi hayal etseydim. Hatta daha da ilerletip burasının Amerika'daki bir üniversite olduğuna inandırsaydım kendimi. Hocalar gavur olduklarından bize böyle kötü davranıyorlar diye de mantıklı bir açıklama olurdu elimde. Dersten sonra odaya döndüm. Özgür bölüm başkanının beni çağırdığını söyledi. İsabet oldu. Ben de onunla görüşmek istiyordum. Gideceğim üniversite konusunda fikrini alırım. Şaka yaptım. Kaçmaya çalıştığımdan haberi olsa kırbaçlatır beni. Kapısını çaldım, girdim içeri. Kocaman bir oda. Kocaman bir masa, kocaman bir kafa. Beni çağırmışsınız hocam. Seni çağırdım, otur. Ben sunulan rahat koltuğa otururken o önündeki yazıya döndü. Biraz bekledikten sonra öksürdüm, hiç tınmadı. Tibet öküzü gibi oturduğu yerde demek istiyor ki, ben senin öksürüğünün bile çıkamayacağı kadar yüksekteyim. Çok umurumdaydı. Saatlerce ses çıkarmadan bekleyebilirim burada. Niyetimi sezmiş olmalı ki kaldırdı kafasını. Bir şeyler duydum Çağlar, doğru mu? Asıl ben şu anda bir şey duydum, doğru mu? Rıfat'a anlattıklarımdan haberdar olabilir mi? Nedir hocam? Yurt dışına mı başvurdun? Rıfat'a anlattıklarımdan haberdar ama nasıl olduğunu hiç merak etmiyorum. Rıfat Cengiz'in yanında ağzından kaçırmıştır. Avuçlarımın terlemesi ve hatta gözlerimin kararması gerekirken gayet sakinim. Doğru hocam. İçime şeytan girmiş galiba. Yoksa böyle soğukkanlı olamazdım. Niye inkar etmedim? Dedim ya, konuşan ben değilim, şeytan. Yurt dışında eğitim almak istemen iyi bir şey. Fakat diye devam etti. Burası resmi bir bilim kurumuymuş. Her şey plan program dahilinde yapılırmış. Elinizdeki kölelerin burayı ne zaman terk edeceklerine ancak biz karar veririz. Tam olarak böyle söylemedi ama tercümesi bu. Uzun konuşmasını tanımadığım birini tehdit ediyormuşçasına umursamadan dinledim. Durumunu diğer hocalarınla da görüşeceğiz. Son cümlesi. Dışarı çıktım. Hocalarım durumumu görüşüp içimdeki şeytanı işkenceyle kovmaya karar verecekler. Sinir savaşıyla geçecek çekilmez aylar var önümde. Sabahkilere birer mesaj daha gönderip ellerini çabuk tutmalarını mı söylesem? Ne güzel, hayatım 3-5 saat içinde canlılık kazandı. Ayla'nın önünden geçip masama oturdum. Yine başını sağ omuzuna eğmiş, o meçhul noktaya bakıyor. Cengiz kuyruğuna basılan bir fino köpeğinin havlama sıklığıyla "Tabii hocam" diyerek telefonda konuşuyor. Pınar derste galiba. Zırlamaların acısını öğrencilerden çıkartıyordur. Rıfat'la Özgür de yoklar. Telefonu kapattığında gücüm yetse de şu Cengiz'i boğsam. Cehennemde devam etsin bilimsel kariyerini. Ayla'nın görmeyeceğinden eminim. Ben de yaptığım hizmetten dolayı övünmezsem yakalanmam. Rıfat girdi içeriye ve doğrudan yanıma geldi. Hayırdır? Engin Bey seni çağırmış abi. Özlemiş. Cidden niye çağırmış? Seninle konuştuklarımıza kulak misafiri olmuş da kendi görüşlerini aktardı. Hadi ya, nasıl haberi olmuş? Suçlamadan gülümseyerek baktım Rıfat'a. Tombul yüzündeki çilleri koyu fonda açık renk kalana kadar kızardı. Bu kadar sevimli bir insana öfkelenmek gelmez elimden. Sen burada ağzından kaçırdıysan öteki yetiştirmiştir dedim önemsemez bir sesle. Rahatladı. Kızmadı değil mi Engin Bey? Yine gülümsedim suçlamadan. Kızamaz ki abi, isteyen istediği yere başvurur. Kendini epey suçlu hissediyor olmalı ki böyle saçmalayabiliyor. Cengiz telefonu kapattı. Sezgin Bey hafta sonu evini taşıyormuş arkadaşlar. Senden yardım mı istedi? Normalde bu adamla hiç muhatap olmam ama nedense bunu sordum. Hamalların başında durmamı rica etti. Cengiz be. Efendim abi. Pek yüz vermem ya, ilgi gösterince sevindi. Sezgin Bey tuvalete girince sifonu çekmeye çağırıyor mu seni? Cengiz soruyu algılamaya çalışırken Ayla meşguliyetine rağmen ilk defa duyduğumuz kahkahasını koyuverdi. Rıfat da katıldı ona. Ben espri olarak sormadığım için gülmedim. Merakımı gidereceğine ayıp oluyor arkadaşlar dedi ve küskün terk etti odayı. Kesin Sezgin Bey'in yanına gidiyor. Benden aldığı ilhamla ona yeni bir hizmet sunacak. Hiç uyum değildir etrafındakilere sesli bulaşmak. Yine o şeytan konuştu galiba. Hatta şimdi telefon edip aynı soruyu Sezgin Bey'e de yöneltmek istiyor. Bunu yapmasına izin versem sevgili arkadaşlarım gülmeye devam ederler mi? Hayır, korkudan ölürler. Asıl Sezgin Bey'in tepkisini merak ediyorum. Öyleyse telefonda değil yüz yüzeyken sormalıyım. Delirdiğimi anlamazsa duyduğuna inanmaz ve hayal gördüğünü zanneder. Soruyu hiç yadırgamama olasılığını neden dikkate almıyorum ki? Pek tabii o da mümkün. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.